Ne güzel gerçekten. Her birinizi Rabbimizin o gerçekten bazen anlayamadığımız, o kavrayamadığımız o eşsiz sevgisiyle sizleri hem selamlıyor hem kucaklıyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikte olmak gerçekten büyük bir sevinç. Sadece söylemiş olmak için bunu söylemiyorum. İçimden geldiği için bunu söylüyorum. Ben şahsen her birinizi özledim. Bu topluluğu özledim, bu küçük aileyi özledim. Ve her biriniz bu topluluk için önemlisiniz Rabbin önünde elbette. Ama benim için de çok önemlisiniz. Çünkü her birinizin hayatındaki değişiklik benim için büyük bir takviyedir, bir dopingtir. Teşviktir, yüreklendirmedir. Benim de bu yeryüzünde ayakta durabilmem için tabii ki Rabb'e ihtiyacım var. Tabii ki onun sözüne ihtiyacım var, onun gücüne ihtiyacım var. Ama sizlerin hayatınızdaki gelişmeler de olumlu gelişmeler tabii ki beni çok yüreklendiriyor, beni teşvik ediyor sevgili kardeşler. Görüyoruz ki Rab bizi bırakmıyor hamdolsun. Rab bizi teselli ediyor her durumda. Rab bizi her durumda yüreklendiriyor. Rabbin iyilikleri bol. Bunu sözlerle ifade etmek mümkün değil. Gerçekten bol. Bir taraftan bakıyorsunuz bir şey bozuluyor ama öbür taraftan Rab çok güzel bir şey buluyor bizi teselli edebilecek. Onun için ben ne kadar uğraşsam burada Rab senin hayatında şunu yaptı, bunu etti, bunu etti diye bunu ben anlatamam, ifade edemem. Ama gerçekten, gerçekten bizleri seven bir Rab var sevgili kardeşler. Gerçekten, gerçekten bizi bırakmayan, her durumda bizi teselli eden ve teselli edebilecek, her durumda bizi teselli edebilecek, her şeyin bittiğini düşündüğümüz anda, her şeyin sona erdiğini düşündüğümüz anda, tamam artık olmayacak diye anladığımız, kavradığımız anda, düşündüğümüz anda yine bakacağız ki Rab elini uzatmış ve soruna el atmış. Hatırlıyorsunuz. Bu Yaratılış kitabında, Tekvin kitabında o ilk bölümlere bakarken bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki kutsal sözde tek bir yerde bir şeyin iyi olmadığını yazıyordu. Neydi o iyi olmayan? Adem'in yalnız olması iyi değildi. Ve oradaki giderilme, yani eksikliği, Tanrı'nın eksikliği gidermesi benim için çok güzel bir teşvikti. Ben çoğu kez bu bölümleri paylaşırım. Özellikle yeni bağlantı kurduğum kişilerle bu bölümleri çok paylaşırım. Ama hazırlık yaparken Rabbin sözü gerçekten çok diri, çok canlı, içeriği zengin bir yapıya sahip kutsal söz. Oraya bakarken orada çok güzel bir şey görmüştüm ve onu size söylemiştim. Ve şunu söylemiştim size. Demiştim ki, eğer Rab sizin hayatınızda bir şeyi eksik görüyorsa, bir şeyin iyi olmadığını görüyorsa ve onun sizin hayatınızda olmasını gerçekten istiyorsa ve aynı zamanda o kişi, ihtiyacı olan kişi de gerçekten ihtiyacıysa ve o ihtiyacını Rab'be getiriyorsa Rab tedarik edecektir. Rab sağlayacaktır. Rab Adem'in yalnızlığını iyi görmedi. Rab Recep'in bir yönünü iyi görmedi. Ve Recep için yapması gerekeni yaptı. Hamdolsun. Ve Adem'e baktığında Adem'in en büyük ihtiyacını Rab sağladı. Hamdolsun. Ve Rab sağladığı zaman Adem hoşnuttu. Adem kabul etti. Evet, canımın bir parçası dedi. Etimden bir et, kemiğimden bir kemik dedi. Ve onu kabul etti. Ve Tanrı bu ihtiyacı sağladı hamdolsun, giderdi. Onun için şunu söylemek istiyorum. Burada konuşurken, sizler paylaşırken gördüm ki yine açık bir şekilde orayı anımsadım ve onu söylemek istedim konuya girmeden önce. Rab derler ya, Yahve Yire, Rab tedarik eder, Rab sağlar, Rab sağlar, Rab en güzelini yapar bizim için. Biz her ne kadar arkasındaki nedenleri anlamasak da bizim için iyidir. Bizim için iyidir sevgili kardeşler. Açalım kutsal kitapları. Yaratılışın neresinde kalmıştık? Uzun bir ara, uzun bir aradan sonra şunu da hemen parantez içerisinde söylemek istiyorum. Çok ilginç. Dedik ya, zamandan söz ettik. Zaman. Zamanımızı güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Aklıma geldi şimdi, onu söylemem lazım. Bilmiyorum, pazar günlerinin özel bir yeri var benim için. Mutlaka sizin hayatınızda da mutlaka bir değeri var. Özel bir yeri var pazarın. Her gün koşuyoruz bir şekilde. Ama pazar günü olunca ben bu 6 haftalık, 5 haftalık arada ne bileyim, her seferinde pazar olunca sanki yüreğim bir kilise aradı. Bunu samimiyetimle söylüyorum, yürekten söylüyorum. Yüreğim bir kilise aradı, biliyor musunuz? Yani burası vardı, benim gidebileceğim kilise de vardı ama tatile gittiğimizde o Bayri Şevalt'e gittiğimizde pazar günü oldu. Tamam, çocuklar televizyon seyrediyor için pazarın bir rahatlığı var. Güncel hayat içerisinde yaşadığımız zaman televizyon var, oyunlar var, birçok şeyler var. Çocuklar rahat, hepsi rahat. Ama hanımla ben pek rahat değiliz. Yani bir şey arıyoruz. Yani bir topluluk. Ne yapalım? Ya çıkalım dedik. Bir bakalım bir şeye, plana. Planda bir kilise vardır mutlaka. Aradık bir Protestan kilisesi bulduk. Her ne kadar tamam, vaaz pek fazla bir şey vermedi bize. Ama yine de aradık. Yani içimiz bir topluluk aradı. İçimiz bir kilise topluluğu aradı. İçimiz bir Rabbin bir bedenini aradı. Gerçekten büyük bir ihtiyaçtı bizim için ve gittik bulduk. Gittik, katıldık ve büyük bir sevk aldık. Her ne kadar bazı şeyler hoşumuza gitmese de. Ertesi pazar başka bir imkan bulduk. Yani arıyorsun. Pazar günü arıyorsun, kiliseye gitmek istiyorsun. Özel bir yeri var pazar gününün gerçekten. Onun için zamanı değerlendirin en güzel bir şekilde. Ama pazarı da pazar gibi değerlendirin. Pazarın da hakkını verin. Pazar dediğiniz zaman pazarın özel bir yeri olsun sizin için sevgili kardeşler. Açıyoruz üçüncü bölümü. Yaratılışın üçüncü bölümündeydik. En son konuşmamızda, en son paylaşımımızda üçüncü bölümün 10. ayetiyle, yok pardon, 8'den 10'a kadar olan kesime, parçaya bakmıştık hatırlarsanız. Orada ne görmüştük? Üçüncü bölümün 8. ayetiyle 10. ayeti arasındaki o küçük kısa parçada bize ne anlatılmak istendi? Bize orada ne açıklandı? Tekvin ya da yaratılış 3. bölüm. Saatimiz de 4:30. 5'e kadar bakalım nasıl bitireceğiz. 8'den 10'a kadar bakmıştık. En son o parçayı birlikte anlamaya çalışmıştık. Ve orada ne görmüştük? Ne anlamıştık orada? O kısa parçada. Birçok insanın ciddiye almadığı günah ne üretmişti? Utanç ve suçluluk üreterek o güzelim ilişkiye zarar getirmişti, değil mi? Ve o güzelim ilişkiyi bozmuştu. İnsanın, Adem'le Havan'ın Tanrı'yla olan o güzel bağına kopartmıştı, o bağını kopartmıştı. Adem ile Havva günaha düşüş sonucu ne yaptılar günaha düştükten sonra? Bir şeyler oldu değil mi? Günaha düştüklerinde Adem ile Havva'da bir şeyler oluştu. Utandılar. Neden utandılar? Utanmayan kişiler, Tanrı'dan utanmayan, Tanrı'dan çekinmeyen, tam bir birliktelik içerisinde olan kişiler Tanrı'dan utanmaya başladılar. Neden? Çünkü çıplaktılar. Ve Adem ile Havva kendilerini suçlu hissettiler. Neden suçlu hissettiler kendilerini? Çünkü Tanrı'ya karşı gelmişlerdi. Tanrı'ya karşı geldikleri için suçlu hissettiler kendilerini. Demek ki kısa olarak da şunu söyleyebiliriz ki suç, korku ve utanç ne yapıyor? Kişinin iç yapısını başka bir kalıp içerisine sokuyor sevgili kardeşler. Günah dediğimiz suç ne yapıyor? Korku ne yapıyor? Utanç ne yapıyor? Kişinin iç yapısını başka bir kalıp içerisine sokuyor. Yani değişime uğratıyor. Tıpkı çok daha önceleri verdiğim örnekte olduğu gibi o saf sütün içerisine bir kaşık yoğurdu koyduğumuzda ne oluyor? Süt yoğurt olmaya başlıyor değil mi? Değişime doğru gidiyor. Değişiyor. Bir başka hale geliyor o saf süt yoğurttan dolayı. Aynı şekilde Adem'le Havva da günahtan dolayı içsel yapıda artık değişmişlerdi. Adem ile Havva da bu şekilde bunun sonucu olaraktan Aden bahçesinden o güzel olan, hoş olan o Aden bahçesinden artık zevk alamaz, tat alamaz hale gelmişlerdi. Artık tat almıyorlardı. Büyük bir sevinç varken, büyük bir esenlik, coşku söz konusuyken yerini ne aldı? Utanç, korku ve kaçış. İşte günah bizleri de aynı şekilde Tanrı'nın o sevecen kucağından ne yapıyor? Koparıyor, ayırıyor. Ama buna rağmen hamdolsun seven Tanrı, bize değer veren Tanrı neredesin diyerek onları arıyor. Demek ki arayan bir Tanrı hamdolsun. İnsanı arayan, insanı günah içerisinde bırakmayan bir Tanrı. Bu neredesin sorusu neyi gösteriyordu? Bu neredesin sorusu neyi gösteriyordu? İnsanın bugünkü durumunu. Yani insan kayıptır, çaresizdir günahtan dolayı. Ama Tanrı'nın arama eylemi, Tanrı'nın kaygısını en güzel biçimde sergiliyor. Demek ki orada Tanrı neredesin derken insanın kayıp olduğunu gösteriyor ama öbür taraftan da Tanrı'nın inayetinin, Tanrı'nın lütfunun en güzel ispatı, en güzel göstergesi sevgili kardeşler. Tanrı onlarla birlikte olmak istedi ama onlar günahtan dolayı kendilerini göstermekten korktular Adem ile Havva. Seven Tanrı onları günahın getirdiği sonuçla baş başa bırakmadı, onlara doğru yürüdü. Bugün Rab İsa Mesih de ne yaptı? Bizlere gelerek aradaki o bozulan ilişkiyi onardı ve tekrar kurdu hamdolsun. İsa Mesih aracılığıyla. Demek ki o kurtarmak için yerinde duran kendi haline, kendi kafasına göre hareket eden bir varlık değil ama bize doğru gelen bir Tanrı. İşte inancımız sevgili kardeşler diğer inançlardan farklı kılan en büyük özellik budur. Bunu hiç unutmayın. Hiç ama hiç unutmayın sevgili kardeşler. Bizlere doğru harekete geçen, bizlere doğru gelen bir Tanrı hamdolsun. Neden bizlere doğru geldi? Çünkü biz çaresizdik. Çünkü biz güçsüzdük. Günah bizi sakat bırakmıştı. Bizi günah çaresiz bırakmıştı. Biz gidemezdik Tanrı'ya ama seven Tanrı bize doğru geldi ve bizi tuttu. Mesih aracılığıyla tekrar o aradaki ilişkiyi, o bağı güzel bir şekilde tekrar kurdu. Neden? Suç işleyen biri polisi arar mı? Ben suç işlediğim zaman polisi mi arıyorum? Ne yapıyorum? Polisten kaçmaya çalışıyorum. Ben suç işlediğim zaman basit bir örnek vereyim sevgili kardeşler. Çok ilginçtir. Otobanda gidiyorsun, bazen tamam otobandaki sabit hız 120'dir. Bazen sollama gereği geliyor, 140'la gidiyorsunuz. 140'la gidiyorum, tesadüfen bir bakıyorum. Yani herkes bir anda yavaş gidiyor. Ya ne oldu falan, bir bakıyorum ben hızlı gidiyorum ama diğerleri yavaş. Bir bakıyorum önde polis arabası. Ne yapıyor? İnsan yanlış yaptığını gördüğü anda onun önüne geçemiyorum. Durmak zorunda kaldım, yavaşlamak zorunda kaldım. Polisi geçmedim, arkada kaldım sevgili kardeşler. Onun önüne geçemedim. Yani genelde insan kendini suçlu hissettiği zaman polisi aramaz. Ama polis ne yapıyor? Suçluyu arıyor değil mi? Aynı şekilde. Günaha düşen insan, suçlu olan insan Tanrı'yı arayamaz. Ama Tanrı ne yapıyor? Suçluyu arıyor, suçlunun peşine koşuyor, tam yakalayıncaya kadar. Tanrı yakalıyor, buluyor ve onu kurtarıyor. Onu kurtarıyor. Yani kaçmaktan kurtarıyor. Utanmaktan kurtarıyor. İnsan önüne çıkmaktan çekinen insanı aslında yakalamakla özgür, tam bir özgürlüğe kavuşturuyor sevgili kardeşler. Bu gerçekten çok çok önemli bir gerçek. Tanrı aynı şekilde sözü ve kutsal ruhu aracılığıyla insanı ne yapıyor? Karar aşamasına getiriyor. Otomatik değil. Her şey otomatikman olmuyor. Tanrı sözüyle, kutsal ruhuyla bizi bir karar aşamasına getiriyor. Ama kararı yine ben veriyorum. Evet deyip öne adım atıyorum ya da hayır deyip geriye adım atıyorum. Evet, Tanrı harekete geçiren neydi? Tanrı'yı ne harekete geçirdi? Günah. Demek ki biz diğer bölümlere baktığımız zaman Tanrı diyor ki 7. günde istirahat etti. Hatta demiştim ki Tanrı yoruldu mu? Hayır. Bitirmiş olmanın, artık tamamlamış olmanın sevincini yaşıyordu Tanrı. Artık bitirmişti. Her şey tamdı, mükemmeldi, eksiksizdi, buruşuksuzdu. O rahatlığı içerisindeydi. Ama günah söz konusu olduktan sonra, günaha düştükten sonra Adem'le Hava, Tanrı'nın rahatı bozuldu. Tanrı harekete geçmesi gerekiyordu artık. İnsanı kurtarabilmesi için. Yani Hacı'nın da dediği gibi günah Tanrı'yı tekrar harekete geçirmiş oldu sevgili kardeşler. Bakıyoruz kutsal söze. Kutsal sözün birçok yerinde İsa'nın da Sept günü, biliyorsunuz o Şabat günü, Cumartesi günü hareket halindeydi. İsa yan gelip yatmıyordu. Ve kutsal sözde birçok örnekler var. Örneğin doğuştan kör adam. Ne zaman iyileştirdi onu doğuştan kör adamı? Sept günü. Neden? Çünkü Luka 19. bölüme baktığımız zaman 10. ayete orada diyor ki çünkü Tanrı kaybolanı aramaya geldi. Çünkü Tanrı kaybolmuş olan Recep'i, kaybolmuş olan Hacı'yı, Enver'i, Sami'yi aramaya geldi de ondan. Tanrı arayan bir kişi hareket halindedir değil mi sevgili kardeşler? Bu kadar basit. Tanrı hareket halindeydi ve çalışıyordu. Ama bundan hoşnut olmayanlar vardı. Kim hoşnut olmadı? Sept günü İsa hastalara şifa verirken, kötürümlere şifa verirken, körlerin gözünü açarken, sakatları yürütürken bazı kişilerin hoşuna gitmiyordu. Kimin hoşuna gitmiyordu? Tabii din adamları dediğimiz Ferisilerin hoşuna gitmiyordu. Ama İsa'yı değiştirdi mi bu? Yani din adamlarının, ferisilerin tepkileri İsa'nın hareketini değiştirdi mi? Hayır. İsa hatta dedi ki Yuhanna 15. bölüm, 5. bölümün 16. ayetinde dedi ki babam şu ana dek çalışmasını sürdürüyor, ben de çalışıyorum. Babam hareketsiz değil ki, her şeye duyarsız değil ki ben duyarsız olayım diyor. Babam çalışıyor. Ta başlangıçtan beri o günaha düşüşten itibaren Tanrı hareket halinde. İnsanı kurtarma çabası içerisinde. Ve İsa Mesih de aynı şekilde. Babam çalışıyor ve ben de diyor çalışmaya devam ediyorum. Hamdolsun bugün kilise aracılığıyla kutsal ruh da ne yapıyor? Kaybolanları aramaya ve bulup Rab Tanrı'ya getirmeye devam ediyor. Ve hatırlarsanız en son konuşmada Tanrı her şeyi bilmesine rağmen bir takım sorular soruyor Adem'le Havva'ya. Ve dedik neden acaba Tanrı onlara bu soruları soruyor? Sormaya ihtiyacı mı vardı? Tanrı'nın bilgilendirilmeye ihtiyacı var mıydı? Hayır, Tanrı her şeyi bilen bir Tanrı. Neden bu soruları sordu? Kalktı neredesin sorusunu sordu örneğin. Niye sordu? Bunun bir nedeni olduğunu size açıkça söylemiştim sevgili kardeşler. Tanrı bu soruları sormakla aslında Adem'le Havva'nın kendilerine gelmelerini istedi. Yani onlara neredesin derken, hey sen ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptığının farkında mısın? Yani bir şekilde kendilerine gelmelerini istedi Tanrı. Onlara fırsat verip günahlarını görmelerini ve samimi bir yürekle, evet Rab, sen bize yeme dediğin ağacın meyvesinden yedim demesi gerekiyordu. Ama ne yaptı? Tam tersini yaptı. Tanrı'dan kaçtı. Günahını kamufle etmeye çalıştı sevgili kardeşler. Kutsal Söz İnan Taşma'da diyor ki, çok sık sık kullandığım bir ayet 2. Petrus'ta, Tanrı diyor ki bazılarının sandığı gibi Rab vaadinde gecikmez ama size karşı sabrediyor. Neden? Çünkü diyor ki kimsenin mahvolmasını istemez. Herkesin tövbe etmesini özlemle bekler. Ne demek bu? Adem ve Havva günaha düştüğünde niye Tanrı onları kendi haline bırakmadı? Ne haliniz varsa görün demedi. Tanrı sevdiği canı isteyerek yarattı. Seve seve yarattı. Ve onların günah içerisinde yok olup gitmesine izin veremezdi sevgili kardeşler. Bugün Tanrı da aynı şekilde bu neredesin sorusu tüm insanlık için, tüm dünyadaki insanlık için aslında. Tanrı bu soruyu sorarken tüm insanlığa diyor, kendinize gelin, nerede olduğunuzu görün, artık bana geri dönün. Ben bunu özlemle bekliyorum, bana geri dönün diyor Tanrı. Ben sizi bekliyorum, özlemle bekliyorum. Tanrı'nın Adem'le Havva'dan beklediği buydu sevgili kardeşler. Günahlarını görüp Tanrı'ya geri dönmek. Ama onlar ne yaptılar? Hem birbirlerini suçladılar, hem de günahın gölgesi gibi bile olmayan Tanrı'yı da suçlamış oldular. Değil mi sevgili kardeşler? Bahaneler boldu. Birçok bahaneler vardı ama tövbe etmek yoktu. Günümüzde olduğu gibi. Birçok bahaneler üretiyoruz. Ama ben bunu yaptım, hata ettim, özür dilerim demek yok. Bin dereden su getirmek var ama tövbe, pişmanlık söz konusu değil. Ve son olarak iki düşünceyle sizi baş başa bırakmıştım. Bir özet olarak bunu vermek istedim. İki şey söylemiştim. Birincisi, kaçış, Tanrı'dan kaçış çözüm değil. Acı bir son. Bunu özellikle vurguladım. Ve İbraniler 13. bölümden bir ayet okudum. Bizi uyaran bir ayet. Günaha düştüğümüzde ne yapmamız gerektiğini bize anımsatan bir ayet. Günahın aldatmasıyla yürekleriniz nasırlaşmasın diyor. Demek ki günah ne yapıyor? Bizim yüreklerimizi duyarsız hale getiriyor. Nasır nedir? Nasırlaştığı zaman hani böyle ayakkabı giydiğin zaman parmakta sert bir şey oluyor. Onun Almancası ne nasır? Ha? Nasır Almancası ne? Hon. Değil mi? Ha. Şimdi çok ilginç. Bende de oldu o zaman zaman. Ben onu çimciklediğim zaman hiçbir şey hissetmiyorum. Böyle yapıyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. Tanrı diyor ki, günahın aldatmasıyla günah ne yapıyor? Nasırlaştırıyor. Yani artık duyarsızlaşıyorum. Artık yaptıklarım bana doğal geliyor. Sevgili kardeşler, Tanrı'nın gözünde günah olan şey benim için doğal geliyor. Alışıyorum. Ama Tanrı diyor ki, hayır, lütfen günahın diyor sizin yüreğinizde yüreğinizi nasırlaştırmasına izin vermeyin. İzin veriyor muyuz? Yoksa sıcağına sıcağına Rab hata ettim beni affet deyip açık bir şekilde Tanrı'nın önüne getiriyor muyuz sevgili kardeşler? İkinci olarak da şunu söylemiştim. Bizler Tanrı'nın buyrukların arkasındaki nedenleri anlamasak da bizler için yararlıdır. Bunu söylemiştim en son olarak da. Tanrı Adem'le Havva'ya dedi ki o ağacın meyvasından yemeyeceksin. Belki Adem'le Havva anlamadı neden. Nedenini bilmediler. Ya neden yemeyeceğim? Her şeyden yiyeceğim de ondan niye yemeyeceğim? Belki anlamadı Adem'le Havva. Ama o buyruğun arkasında önemli bir neden vardı, yararlı bir neden vardı sevgili kardeşler. Biz anlamasak da arkadaki nedenleri, Tanrı'nın buyrukları bizim için her zaman geçerli ve gerekli. Evet, 10'dan 15'e kadar okuyoruz. Bir kardeş 10'dan 15'e kadar okusun lütfen. Yani onu okumamız lazım ki 11'i bağlasın. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın yılan beni aldattı o yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.
Ne kadar açık ve net. Günah konusunda insanın tepkisi hiç ama hiç değişmedi. Günaha karşı olan tepkisi. Seven Tanrı neredesin diyerek seslendiğinde Adem ne yapıyor? Hemen günahını Tanrı'nın önünde itiraf ediyor. Hamdolsun. Değil mi? İtiraf ediyor. İtiraf ediyor. Öyle mi? İtiraf mı ediyor Adem günahını hemen? Hayır. Kesinlikle. Adem'in yaklaşımında ne tövbe var ne de pişmanlık sevgili kardeşler. Ama ne var? Adem'in hayatında bir şey var. Tövbe yok. Pişmanlık yok ama bir şey var. Ne var biliyor musunuz? Bin dereden su getirmek. Yani bahaneler. Hani diyor yanıma koyduğun kadın var ya, hani şu kadın var ya, şu kadın, o bana meyveyi bana verdi ve yedim. Ve hemen arkasından da Tanrı'yı suçlamaya başlıyor. Düşünün, çok ilginç. Kendi etinden, kendi kemiğinden yaratıldı diye ona kadın adını veren kimdi? Adem'di. Adem'in kendisi o adı verdi karısına. Neydi bunun anlamı? Canımın bir parçası. Kemiğimden kemik, etimden etim, canından bir parçası. Düşün. Canının bir parçası. Hayatının bir parçası. Ne yapıyor? Bir nesneymiş gibi davranıyor. Ha, şu kadın var ya, hani sen bana verdin, vermiştin o kadın. Hani bana yardımcı olacaktı o kadın bana? Hani bana yardımcı olacaktı? İşte o kadın var ya, beni aldattı. Ne acı bir şey. Ne acı bir şey sevgili kardeşler. Ne yapıyor? Dolaylı olarak Tanrı'yı suçlamış oluyor sevgili kardeşler. Yani demek istiyor ki Tanrı'ya, eğer sen bana o kadını yanıma vermeseydin ben de günaha düşmezdim. Günahın gölgesi bile yok. Karşısında Recep'liği yok ki. Bol bol günahı olan. Günahın gölgesi bile yok sevgili kardeşler. Bırakın günahın kendisi, gölgesi bile yok. Böyle bir varlığı, Tanrı'yı ne yapıyor? Suçluyor. Adem suçluyor Tanrı'yı. Sevgili kardeşler, bugün bazen biz hayatımızda, yaşayış biçimimizde Tanrı'yı suçluyoruz bazen. Sanki Tanrı onu öyle yapmasaydı bu böyle olmayacaktı. Ama biz anlayamıyoruz. Bazı hoş olmayan şeyler gelişiyor bizim aile içerisinde. Ben anlamıyorum ya, neden diyorum. Acaba neden? Acaba neden? Anlayamıyorum. Ama bir süre sonra o bereketleri gördükten sonra, onun nedenlerini anlamaya başladıktan sonra, aha diyorum. Rab, teşekkür ederim. Demek ki bunun içindi. Öyle mi? Bizim anlamadığımız daha çok şey var sevgili kardeşler. Biz her şeyi bu yeryüzünde anlamayacağız. Her şeyin, yani her sorunun, her çetin sorunun karşılığını bu yeryüzünde bulamayacağız. İsa dedi, şimdi anlamıyorsunuz. Ama ileride anlayacaksınız. Ben eminim. Anlamadığım şeyleri Rab'le birlikteyken anlayacağım neden olduğunu. Ama biz şükredelim, sevinelim ki şu an yanıt bulduğumuz, nedenlerinin neden olduğunu anladığımız konuları sevinçle kabul edelim sevgili kardeşler. Günahın getirmiş olduğu sonuç. Adem Tanrı'yı suçluyor. Hava ne yapıyor? Okuduk ayetlerde. Hava ne yapıyor? Hani Türkçe'de güzel bir söz var. Üzüm, üzüme bakarak kararır diye bir ifade var Türkçe'de, çok güzel. Havada ne yapıyor? Hemen suç sorumluluğunu almıyor üzerine, şeytana yüklüyor. Yani Adem havayı suçluyor, hava şeytanı suçluyor. İşte bunu belki burada birkaç kez söylemişimdir bazı konuları paylaşırken. Eğer bugün insanoğlu, eğer bugün Recep suçunu kabul etmeyip Hristiyan'ın üzerine atıyorsa, eşinin üzerine atıyorsa, bu bana Adem'le havadan kalan bir mirastır. Bugün insanoğlu kendi suçunu kabul etmeyip başkasını suçluyorsa, bu bize Adem'le havadan kalan bir miras sevgili kardeşler. Özenerek, en içten arzu ve istekle, tüm yaratılanların en üstünde yaratılan insan, onu yaratmış olan Yüce Tanrı'yı ne yapıyor? Suçlu duruma getiriyor. Rab, seven bir Rab, hamdolsun. Ama kendisine karşı işlenen günaha karşı tepkisiz kalamazdı Tanrı. Ne yapması gerekiyordu? Günahı cezalandırması gerekiyordu. Tamam, Tanrı seven bir Tanrı. Tanrı seviyor. Okşayan, koklayan, bağrına basan bir Rab. Ama öbür taraftan da günaha karşı tepkisiz kalamazdı. Günahı cezalandırmalıydı. Yani Tanrı'nın adaleti bunu gerektiriyordu. Adaleti Adem'le Havva'yı yargılamalıydı. Aynı şekilde yılanı da. Ve 14. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki 14. ayette, bunun üzerine Rab Tanrı yılana bunu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın. Karnın üzerinde sürünecek ve yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Birisi bana bir soru sormuştu. Yani biraz buna da söyleyeyim ya, burada toprak yiyeceksin diyor. Niye yılan toprak yemiyor? Yılana diyor ki toprak yiyeceksin. Ama çok ilginç, İbranicesine baktım, ona bakmıştım. Orada toprak değil toz geçiyor. Yani İbranice'deki apar sözü toz. Mezmurlara baktığımız zaman 18. mezmura 42. ayeti rüzgarın savurduğu toz derken, orada seni orada parçalayacağım rüzgarın savurduğu toz gibi diyor. Oradaki toz sözü aynı söz, burada kullanılan söz. Bugün yılan fare kurbağa yiyor, doğru. Ama yerde süründüğü için yılan dilini çıkartıyor ya, o yerde sürünmenin çıkardığı o tozu aslında alıyor bir şekilde. Yani o tozu içine alması Tanrı'dan bir yargıydı yılana. Yani bir şekilde yılan toz yiyor. Yerde sürünerek, sürünmeyle. Onun için bunu yakın zamanda birisi soru sorduğu için hemen bunu söylemek istedim. Sizin de kafanızı fazla kurcalamasın diye. Ama burada asıl ilginç, asıl ilginç olan çok önemli ruhsal bir ilke var. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Asıl önemli ruhsal ilke var. Biliyorsunuz Adem'le Hava yaratıldıktan sonra Tanrı ikisine de ne yaptı? Yaşam nefesini şeye verdi, Adem'e verdi. Ama Adem'le Hava da yaratıldıktan sonra her ikisi için Tanrı bir şey söyledi. Bravo. Bu çok önemli Sami. Teşekkür ederim. Bunu biz nerede gördük? Kutsal kitapta 28. ayette gördük. 1. bölümün 28. ayette. Tanrı ne yaptı Adem'le Hava'yı? Kutsadı. Burada çok güzel bir ilke var. Ayette şöyle okuyoruz. 1. bölümün 28. ayetinde onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Ne görüyoruz burada? Tanrı'nın bunu değiştirmediğini, yani o kutsamayı geriye almadığını görüyoruz. Çok ilginç değil mi? Ama şeytana bakıyoruz. Şeytana ne yaptı? 14. ayete okuduk. Bütün evcil hayvanların en lanetlisi sensin. Tanrı şeytanı ne yaptı? Lanetledi. Ama Adem'le Hava günaha düştüğünde onlara lanet okumadı. Tanrı Adem'le Hava'yı lanetlemedi. Onları ta başlangıçta kutsadı, kutsamayı geriye almadı ama ne yaptı onları? Sadece yargıladı. Adaletinden dolayı o özündeki yargıdan dolayı, adaletten dolayı Tanrı Adem'le Hava'yı yargılaması gerekiyordu. Demek ki şunu burada görüyoruz. Tanrı, Galatyalı'ya baktığımız zaman bunu görüyoruz açık bir şekilde. Diyor ki Tanrı laneti berekete çevirendir. Hamdolsun. Ama hiçbir şekilde bereketi lanete çevirdi diye okumuyoruz. Demek ki Tanrı bereketi lanete çevirmiyor. Tanrı bereketi lanete çevirmiyor. Tanrı laneti berekete çeviriyor. Hatta diyor ya Galatyalılar'da, yasanın lanetinden sizi kurtardı. Yani o yargısından, o baskısından sizi özgür etti diyor. Laneti neye çevirdi? Berekete çevirdi. Kutsadı. Ama bereketi hiçbir zaman lanete çevirmedi. Bu Tanrı'nın çok önemli bir özelliği sevgili kardeşler. Bunu da burada dipnot olaraktan yazın. Çok çok önemli bir gerçek sevgili kardeşler. Dikkatinizi son olaraktan en son ayete çekmek istiyorum. 15. ayete. Diyor ki seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. o soyu, onun soyu senin başını ezecek, sen de onun topuğuna saldıracaksın. Şimdi ilginç, önemli, diyebilirim ki ilk iyi haber. Kutsal kitaptaki ilk iyi haber. İleride olacak olan ilk iyi haber burada müjdeleniyor sevgili kardeşler. Şimdi dikkat edin. Biraz nokta nokta gidelim. Şimdi burada seninle kadını derken kimden söz ediyordu? Seninle kadını derken şeytan ile kadından söz ediyordu, değil mi? Ama onun soyuyla senin soyunu derken kimden söz ediyor? Kadının soyu olabilir mi? Bugün toplumda bile kullanılan ifadeye bakın. Erkeğin soyu. İbrahim'in soyu. Yani erkeğin niye? Erkek tohum verendir, değil mi? Kadında ne var? Kadında yumurtalık var. Tohumu eken kim? Erkek. Bu çok açık olarak bunu söylüyorum. Çünkü İbranice'de kullandığı söz burada zera diye bir söz. Soy değil. Tohum demek. Demek ki burada kadının soyu diye yazarken aslında kadının tohumundan söz ediyor. Çünkü kadının yumurtalığı olduğundan dolayı. Demek ki nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor burada sevgili kardeşler? Demek ki kadının tohumu derken ileride gelecek olan dünyasal babası olmadan kız Meryem'in rahminde beden alan İsa Mesih'ten söz ediyor. Bir insan tarafından tohum ekilmedi Meryem'e. Rahimde daha açık değildi. Kızdı. Bakireydi. Ama kadının tohumu dediğin zaman kimi söz etti orada? O tohum kimdi? Mesih. Demek ki diyor ki o kadının tohumu senin başını ezecek. Bu ne zaman oldu? Şeytanın başı ezildi mi? Şeytanın başı ezildi sevgili kardeşler. Şeytanın başı ezildi. Ne zaman ezildi? Şimdi eminim ki şeytan Adem ile Havva'yı günaha düşürdükten hemen sonra çok büyük bir sevinç çığlıkları attığını düşünüyorum. Adem ile Havva'yı günaha düşürdü, hedefe ulaştı, büyük bir sevinç yaşıyordu. Eminim, öyle düşünüyorum. Ama çok ilginçtir, sevinci fazla uzun sürmedi. Şeytanın sevincini Rab, Tanrı, bu iyi haberle senin başını ezecek dediği zaman şeytanın o sevincini kursağında bıraktı. Yarım kaldı burada. Yutkunamadı bile. Hemen arkasından bu haberle şeytanı yargıladı. Unutma ki dedi, o geldiğinde senin başını ezecektir. Hamdolsun İsa Mesih ne yaptı? Çarmıhta ne yaptı İsa? Şeytanın başını ezdi. Sevgili kardeşler. İsa Mesih'in ölümü, ölümden görkemle dirilmesi bunun en büyük kanıtıdır. Şeytanın başı ezildi. Ama şeytan tamamen yok edilmedi kardeşler. Şeytan ortadan kaldırılmadı. Şeytanın başı ezik. Kuyruk vuruşlarıyla bize vuruyor. Bize acı veriyor. Bizi sıkıntıya sokuyor. Bizim zor anlar yaşamamıza neden oluyor. O kuyruk vuruşlarıyla. Ama biliyor musunuz? Başı ezildiği için artık gelip de ne yapar? Zehrini bize akıtamaz. Şeytan gelip zehri bize akıtamaz. Bu ne demektir? Rabbim verdiği yaşamı elimizden alamaz. Hamdolsun. Ancak topuk neyin simgesi? Topuk en önemsiz yerdir sevgili kardeşler. Topuğun zarar görmesi, ezilse bile senin yürüyüşüne engel olabilir. Yaşamına değil. Ama kafa ezildiği zaman iş bitmiştir. Tedavisi mümkün değil. Ama Rab onun başını ezdi, işi bitti. Ancak vuruşlarla bizi sıkıntıya sokuyor. Ama hiçbir şekilde sonsuz yaşam, bize verilen yaşam kesinlikle zarar görmez sevgili kardeşler. Kesinlikle zarar görmez. Bu bizi teselli ediyor mu? Bu bizi teselli ediyor değil mi? Hamdolsun. Şeytan beni ne kadar yerden yere vursa da benim ancak topuğuma zarar verebilir. İsa'nın ancak topuğuna zarar verebildi. Yok edebildi mi? İsa'nın başını ezebildi mi? Yaşam tekrar geriye geldi. Ancak ona acı verdi. Acı çekmesine neden oldu. Topuğun zarar görmesi bize acı verebilir. Bizi acıya boğabilir. Ama kesinlikle yaşamımız ortadan kalkmaz sevgili kardeşler. Bu bizi teselli etsin, yüreklendirsin. Ve bir gerçek daha var, onu da söyleyelim hemen burada. Şeytanın 15. ayette şeytanın soyundan söz edildi. Şeytanın soyu kim olabilir? Şeytanın soyu deyince ne kastediliyor burada? Yuhanna 8:44'te İsa buna bir şekilde değindi. Bakın isterseniz Yuhanna 8:44'e. O ayete biz çok sık sık baktık. Yuhanna 8:44. Ne diyor özlem bulduysan hemen, ya da bulan bir kardeş hemen okusun. Yuhanna 8:44. 8:44 Yohannes. Evet. Teşekkür ederim. Siz kimlere söylüyor onu? Siz babanız iblistensiniz. Bunu İsa söylerken bu kişilerin iblisten doğduğunu kastetmiyor. Ne kastediyor burada İsa da bu İsa Mesih bu ifadeyi kullanırken? Bu kişilerin iblise uyduklarını dile getiriyor. Yani onları o iblisin yönetiminde hareket ettiklerini beyan ediyor, açıkça söylüyor. İman etmeyen, Rabbi reddeden, dindar ya da ruhani kişiler gibi görünen ama yaşamları tamamen Tanrı'dan uzak olan kişiler. Burada anlatılan şeytanın soyu dediğimiz kişiler bunlar sevgili kardeşler. Çünkü bu ayete baktığımız zaman, Yuhanna 8:44'e baktığımız zaman bir ifade var orada. Diyor ki, babanızın isteklerini yerine getirmek istiyorsunuz. Bunu açıkça gösteriyor. Demek ki bu kişilerin yüreklerindeki niyeti ve nasıl bir tutum sergilediklerini çok açık bir biçimde dile getiriyor. Babanızın isteklerini yerine getirmek istiyorsunuz ifadesini kullanmakla. Demek ki bunlar Tanrı'dan uzak ama şeytanın isteklerini yerine getirme çabası içerisinde olan kişiler. İman etmeyen, Tanrı'dan uzak, tanrısız yaşayan kişiler. Demek ki iki soy var yeryüzünde. Birçok soy olabilir. Siyah, beyaz, çekik gözlü. Bundan kastetmiyorum ama genel olarak iki soy var. Bir, Tanrı'nın soyu. İkincisi de iblisin soyu. Ve ne oluyor? Buradaki ayete göre bu iki soy arasında bir düşmanlık var. Bir savaş var. Ama sonuç, yani sonunda zafer Mesih'in olacak, hamdolsun. Zafer İsa Mesih'in olacak. Bundan emin olabiliriz sevgili kardeşler. Hiçbir zaman şunu aklınızdan çıkarmayın. Yeryüzünde şeytana karşı zafer kazanmak mümkün. Yaşadığımız bu yer yuvarlağında şeytana karşı zafer kazanmak mümkün. Nasıl zafer kazanabiliriz? Benim için hayatını feda eden, 3 gün sonra ölümden görkemle dirilen İsa Mesih aracılığıyla. Bu yeryüzünde zafer kazanabiliriz. Düşünün, İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce, İsa Mesih yeryüzünde yokken, daha dünyaya gelmeden evvel ki imanlılar zaferi nasıl elde ettiler? İsa yokken zaferi nasıl elde ettiler? Ettiler tabii ki. Eski Antlaşma, Altı Testament dolu. Zafer elde ettiler. Nereye baktılar? İleriye baktılar. İleriye baktılar. İmanda itaat ettiler. İtaat ederek İbrahim, Yakup, Yusuf, Musa, hep bu kişiler Rab Tanrı'ya itaat ederek zafer kazandılar sevgili kardeşler. Daha sonra İsa Mesih yeryüzüne geldi, günahlarımız için çarmıhta öldü, kurban oldu ve ölümden görkemle dirildi. Sonra ne oldu? Bizler ne yapıyoruz şimdi? İleriye bakmıyoruz. Nereye bakıyoruz? Biz de geriye bakıyoruz. Yani İsa Mesih'in çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu o kurtuluşa bakıyoruz ve o kurtuluş aracılığıyla, gerçekleşen kurtuluş aracılığıyla zafer kazanıyoruz. Yani zafer kazanmış kişiyle birlikte zafer kazanmış oluyoruz. Geriye bakarak. Ama diğerleri imanda itaat ederek, ileriye bakaraktan zaferi elde ettiler sevgili kardeşler. Demek ki her şey nasıl oluyor? İmanla oluyor, değil mi? İman olmaksızın ne zafer kazanılır ne de Rab Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. İman en önemli gerçek. Son nokta olarak şunu söylemek istiyorum. Son nokta. Yeryüzündeki dinlere baktığımız zaman bakın hemen hemen hepsi ne yapıyor? İnsan alemini bir yolculuğa çıkarıyor. Değil mi? Dinlerin insanoğlunu yolculuğa çıkarmasındaki amaç nedir? Neden insanlığı dinler bir yolculuğa sevk ediyor? Yolculuğa çıkarıyor. Neden acaba? Neden? Dinler neden insanlığı yolculuğa çıkarıyor? Ben yolculuğa çıkıyorum ne için? Ben Ankara'ya gitmek için yolculuğa çıkıyorum. Ankara'ya gitmek için. Ama dinin yaptığı insanı bir yolculuğa çıkartıyor. Amaç nedir? Tabii. Tanrı'yı bulmak. Tanrı kayıp mı? Kayboldu Tanrı. Tanrı yok. Tanrı kayıp. Ama çok ilginç. Çok önemli sevgili kardeşler. Bunu lütfen söylemek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Çok benim ağzımdan duydunuz ama ben heyecanlanıyorum bunu söylerken yine söyleyeceğim. Kutsal kitaba bakın. Kutsal kitabın bunun tam tersi olduğunu söylüyor. Yani kutsal kitap bizi bir yolculuğa çıkartmıyor sevgili kardeşler. Çok harika bir gerçek. Tanrı yolculuğa çıkıyor Recep'i bulmak için. Tanrı yolculuğa çıkıyor Hacı'yı, Enver'i bulmak için, Sami'yi bulmak için. Tamam dedik, neredesin sorusu insanın ne durumda olduğunu gösteriyor. Çaresiz olduğunu, sakat olduğunu ifade ediyor. Ama öbür taraftan da Tanrı'nın insanı aramaya çıktığını açık bir şekilde gösteren bir ifade, neredesin ifadesi. Demek ki beni, inancımı diğer inançlardan ayıran en önemli faktör bu. Tanrı benim için hareket halinde. Neden? Bakın Romalılar 3. bölüme, orada yazıyor. Romalılar 3.11. Roma Brief, Dry Elf. Tanrı'yı arayan yok, hiç kimse yoktur. Tanrı'yı arayan yok, hiç kimse yoktur. Neden hiç kimse yoktur? Tanrı'yı arayan kimse neden yoktur? Filipililere baktığımız zaman diyor ki, kendi yararını arayan kişilerdir diyor. İnsanoğlu ne yapıyor? Kendi yararını, kendi çıkarını arayan kişiler. Filipililer 2.21'de söylüyor. Onun için Tanrı'yı arayan kimse yok. Peki o zaman ben nasıl kurtuldum? Eğer ben Tanrı'yı aramıyorsam, hani deriz ya, aradım büyük bir arayış içerisindeydim, aradım ve buldum. Acaba ben mi Tanrı'yı buldum, yoksa Tanrı mı beni arayarak buldu sevgili kardeşler? Beni aramaya çıkan Tanrı, beni günahlarım içerisinde bulduğu zaman, ben işte o zaman kurtuldum. Yani beni aramak için yola çıkan Tanrı, günahlarım içerisinde beni bulduğu anda, günahların içerisinde özlemi bulduğu anda, günahları içerisinde Yasin'i bulduğu anda, işte o zaman kurtuldun. Seni bulduğu anda kurtuldun. Ama senin orada bir kararın var tabii ki. Evet ya da hayır. Bu da senin kendi kararın sevgili kardeşler. Robot yaratılmadık. Eğer o beni aramasaydı ben onu asla bulamazdım. Bundan daha üstün bir sevgi olabilir mi? Size sormak isterim. Bu nedir? Tanrı'nın inayeti budur sevgili kardeşler. Tanrı'nın inayeti bizlerin kazandığı bir şey değil. Tanrı'nın inayeti bizlerin kazandığı bir şey değil. Bizler tam tersini hak etmişken Tanrı'nın bize gösterdiği sınırsız iyilik işte bu. Sınırsız, sonsuz iyilik işte bu sevgili kardeşler. Bu iyilik onun hiçbir zorunluluk altında olmaksızın sunduğu sevgidir. Hiçbir baskı altında kalmadan. Yani Tanrı illa da bizi sevmek zorunda değil. Hiçbir baskı altında kalmadı Tanrı beni sevmek için. Hiçbir baskı altında kalmadan göstermiş olduğu sevgi. Bu sevginin sonucu olaraktan üç önemli gerçek var. Birincisi, onun aracılığıyla yaşama kavuştuk. Bu çok önemli, hamdolsun. Onun aracılığıyla ölümden dirildik. Ve onun aracılığıyla çok güzel bir şey oldu. Göksel yerlerde oturtulduk. Hamdolsun. Yaşama kavuştuk, ölümden dirildik ve göksel yerlerde oturtulduk. Bu ne demektir? Göksel yerlerde oturmak ne demektir? Neyi gösteriyor bu bize? Amin. Değerli olduğumuzu gösteriyor. Bir şey daha gösteriyor. Göksel yerlerde oturmak bir şey daha gösteriyor. Bizim konumumuzu gösteriyor sevgili kardeşim. Hangi konumdayız? Bizim pozisyonumuz ne? Hangi konumdayız? Yerimiz neresi? Onu açıkça gösteriyor hamdolsun. Çok açık, net bir şekilde bizim onun olan birlikteliğimizin sonucu olarak sahip olduğumuz o görkemli konumdur. İşte bundan dolayı şunu söylemek istiyorum. Ölümden dirilmiş olanlar gibi yaşamaya devam edelim. Yani artık mezarda değiliz. Neredeyiz? Artık mezarda değiliz. Neredeyiz? Mezarın dışındayız. Yani mezarın o diriliş kısmındayız. O zaman o şekilde yaşayalım sevgili kardeşler. Ona bakarak, onda kalarak. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. Bereketlemeye devam etsin. Amin.